Meltem Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, bu ayet kime hitap ediyor kapağıyla çıkmış Altınoluk Dergisi bu ay değerli dinleyiciler. Ve Altınoluk Dergisi'nin Ekim sayısından size ilk olarak Ahmet Taş Getiren imzalı bir ayetle çizilen Mümin Şahsiyeti başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bu ayet kime hitap ediyor sorusu aslında Kur'an-ı Kerim'deki her ayet için sorulabilir. Çünkü Allah Teala'dan gelen vahiy, insanın bir yanını Allah ölçülerine göre inşa etmek, ihya etmek, imar etmek içindir. Yapılması emredilenler yapıldığında Kur'an insanı olmamız içindir. Yapılmaması istenenler yapılmadığında da yine Kur'an insanı olmamız içindir. Kur'an insanı dediğimizde de hani yine Kur'an'da ricalullah diye, rabbaniyun diye nitelenen, daha Türkçe bir ifadeyle Allah adamı denen insan kastedilmektedir. Onun ufuk çizgisi ise Hazreti Ayşe validemizin o çok güzel tanımlamasıyla canlı Kur'an olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Maide suresi 2. ayet içinde yer alan mümin tarifinde bir önemli şahsiyet boyutu olarak zikredilen bir, iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın şeklindeki ilahi ihtarda istisnasız her insana, daha doğrusu her mümine yöneliktir. Yani bir ve takvada yardımlaşmak müminden istendiği gibi günah ve düşmanlıkta yardımlaşmamak da yine müminden istenmektedir. Diğer bir ifadeyle söylersek, Rabbani nazarda müminlerin bunların hatırlatılması gereken insanlar olduğu anlaşılmaktadır. Hikmet nazarıyla bakıldığında kelami ilahide asla fazlalık, söz israfı olmayacağına göre müminlere hem iyilik ve takvada yardımlaşmanın hem de günah ve düşmanlıkta yardımlaşmamanın hatırlatılmasının onların şahsiyet disiplinlerinin oluşmasında kaçınılmaz olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bir ve takva aslında müminin asli vasıflarındandır. Mümin iyilik insanıdır ve mümin takva ehli olmayı hedeflemiş insandır. Aynı şekilde müminin günah işlememe hassasiyetine sahip ve Kur'an'ın öğrettiği وَلَا اُدْوَانَ اِلَا عَلَى الظَّالِم۪ينَ zalimlerden başkasına düşmanlık yok şeklindeki ölçü çerçevesinde düşmanlığı zalime ve şeytaniyete hasreden şahsiyet yapısıyla layık olmayana düşmanlık etmesi söz konusu değildir. Ayette üzerinde Rabbani hassasiyetin teksif olduğu kelime teabün yani yardımlaşmak kelimesidir. Buradan öncelikle müminlerin bir topluluk olma haline işareti okumaktayız. İkincisi ayetten yine müminlerin birbirlerinin şahsiyetlerini inşa veya imar sorumlulukları bulunduğunu anlamaktayız. Ve yine ayetten yardımlaşın ihtarının bağlandığı iyilik ve takvanın mümini böyle bir yardımlaşmaya muhtaç kılan özellikler olduğu sonucunu çıkarmaktayız. Ve son olarak ayetteki yardımlaşmayın ihtarının müminin sakınması gereken iki özellik, günah ve düşmanlık alanında yardımlaşarak birbirini besleme, tahrik ve teşvik etme, günah işlemeyi ve düşmanlığı kolaylaştırma riski bulunduğu, oysa müminlerin birbirine karşı sorumluluğunun bu alanda yardımlaşmayı değil, belki İslam'ın diğer bir rüknü olan neh anil münker yani kötülükten men etmeyi gerektirdiği kanaatine ulaşmaktayız. Bunun İslam fıkhındaki def-i mefasit, kötülüklerin def edilmesi ve celbi menafi, iyiliklerin celbi prensibinin ikisi müsbet, ikisi menfi, dört özellik çerçevesinde önümüze konduğunu düşünebiliriz. Ayetteki ihtarları yine fıkıhtaki def-i mefasit celbi menafiden evladır. Yani kötülüklerin def edilmesi iyiliklerin yapılmasından önceliklidir hükmü gereğince. Yardımlaşmama çağrısını öncelikli sorumluluk çerçevesinde anlayabiliriz. Böyle bakıldığında ayeti yardımlaşacaksanız iyilik ve takvada yardımlaşmayı önceleyin. Sakın günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın şeklinde anlamak mümkündür. Ama bir başka açıdan baktığımızda Kur'an'da iyilik ve takvada yardımlaşın ihtarı önce gelmektedir. Bunda da bir hikmet aramak gerekir. Muhtemeldir ki sünnetullah'ta iyilik ve takvada yardımlaşan bir müminler topluluğunun günah ve düşmanlık gibi alanlara savrulması ihtimalinin azalacağı kabul edilmektedir. Yani müminler bir iyilik ve takva toplumu olurlarsa, oluştururlarsa günah ve düşmanlık zeminleri önemli ölçüde tasfiye olacaktır. Nereden bakılırsa bakılsın Allah Teala müminlerin gündemine hem bir ve takva sahibi hem de günah ve düşmanlıklardan sakınan bir kişilik ve toplum inşasını koymaktadır. Ayet üzerinde biraz daha düşündüğümüzde bir ve takva sahibi bir insan ve toplum inşası için müminlerin yardımlaşma ihtiyacı içinde olduğunu anlamamız mümkündür. Hiç şüphesiz insan bir ve takvaya erebilmek için ferdi bir inşa gayreti içinde olmalıdır. Ama bir ve takvanın teneffüs edilen bir iklim haline gelmesi, her ferdin o iklimin inşasına katkıda bulunmasıyla mümkündür ki, onun da yolu insanların birbirine iyilik ve takva hassasiyeti taşımasıdır. İslam toplumu bir iyilik ve takva toplumu dense yeridir. Her bir bireyi birbirine maddi ve manevi iyilikler taşıdığı toplumdur, bir toplumu. Ve yine her insanın Allah Teala'nın çizdiği sınırları gözetme, sınırları çiğnememe, Allah Teala'nın hoşnutluğunu kaybetmekten çekinme, sakınma, hatta korkma hassasiyeti taşıdığı toplumdur, takva toplumu. İyilikte yardımlaşın ki iyiler tek kalmasınlar. Müminler birbirlerinin iyiliğinden emin olsunlar. İnsanların mümin bir topluluk hakkında ümidi diri kalsın. Bana bir iyilik dokunur mutlaka desin iyiliğe muhtaç olanlar. Sevdiklerinizden vermedikçe birre yani iyiliğe eremezsin diye buyuruyor Allah Teala. Buna göre bir mümin vasfında bir tırmanma şeridi. O şeritte ilerlemenin yolu Allah Teala tarafından sevdiklerinden vermek olarak gösterilmiş. Başkası size verdiğinde iğreneceğiniz bir şeyi siz başkasına verdiğinizde bir olmuyor. Bir anlamda kaliteli iyilik demek. Allah'ı hoşnut edecek bir iyilik demek. Takvaya gelince, takvada yardımlaşın ki Allah'ın sınırları gözetilmiş olsun. Hani Hazreti Ömer, Ubey bin Kâb'a takva nedir diye sorduğunda onun verdiği bir cevap var ya. Dikenli bir yolda yürüdüğünü düşün Ömer. Hani orada eteklerini çemrer, dikenlere basmamak için azami hassasiyet gösterirsin ya. İşte odur takva. İşte hayatı böyle yaşamaktır takva. Titizlik yani, itina, Allah'ın sınırlarını gözetme. Hukukullahı aşmama. Açtın ayağına diken batmışçasına eyvah diye hoplayacaksın. Ne yaptım ben? Rabbimin sınırlarını nasıl çiğnedim diye yanacaksın. Takvada yardımlaşın ki müttakiler, sakınanlar toplumu oluşsun. Birbirini yıkayan iki el gibi, birbirini sınır ihlalinden koruyan iki dost gibi, birinde açılan yaranın kendi bünyesinde de sancı oluşturacağı kaygısını taşıyan bünyenin uzuvları gibi. Takvada yardımlaşın ihtarı, aslında günahta yardımlaşmayın ihtarının pozitif karşılığı gibidir. Çünkü günah, hududullah aşımıdır, sınır çiğnenmesidir. Günahta yardımlaşmama hassasiyeti, otomatikman takvada yardımlaşmanın kapısını aralayacaktır. Ya da tersine, takvada yardımlaşan müminler topluluğu, günah karşısında zaten zırhlanmış olacaktır. Günahta yardımlaşmamak öncelikle günah duyarlılığı taşımayı gerektirir. Neye dokunulmayacağını bilmek gerekir ki bir başkasıyla dokunulmaması gerekene dokunma noktasında işbirliği yapılmasın. Günah, günah, günah. Allah Teala'nın yapmayın dediği şeyler. Günahta yardımlaşmak nedir diye sorulduğunda belki de şöyle bir cevap verilebilir. Günah işlemeyi kolaylaştıran her şey günahta yardımlaşmaktır. İster tek insan kolaylaştırsın, ister devlet, ister patron, ister amir, ister ana baba, ister arkadaş topluluğu. Günah dokunduğunda müminin yüreğini yakan şeydir. Şeytanın dokunduğu şeydir günah. Kalbe şeytan yansımasıdır günah. Cehennemden bir parçadır günah. Dolayısıyla kim onun yolunu açıyorsa cehennemin yolunu açıyor demektir insana. Çalınmış bir bal sunulsa insana o bal zehire dönüşür. Günahta yardımlaşmak bir bakıma Kur'an'ın işaret ettiği mal ve evlatlarda şeytanla ortaklık etmek gibidir. Ve Rabbimizin müminlere yönelik düşmanlıkta yardımlaşmama ihtarı. Allah Teala hem şeytanı insanın düşmanı olarak niteliyor, hem de şeytanın müminler arasına düşmanlık ve kin düşürmeye çalıştığını bildiriyor. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Müminler arası ilişki gerçekte ancak kardeşlik ilişkisidir. Müminler sever birbirini, merhamet eder, yaralarını sarar. Aralarına tefrika düştüğünde zaafa uğrayacaklarını, rüzgarlarının, devletlerinin gideceğini bilir. Birbirlerini sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmayacaklarını, dolayısıyla cennet yolunu bulamayacaklarını bilir müminler. Ama ayete baktığımızda müminlerin düşmanlıkta yardımlaşma gibi bir zaafa düşebileceklerini de anlıyoruz ki Allah Teala onları düşmanlıkta yardımlaşmayın diye ikaz ediyor. Nasıl bir şey acaba düşmanlıkta yardımlaşmak? Muhtemelen iki müminin birbiriyle ilişkisini torpilleme yolundaki her davranış, hangisinden yana olunursa olunsun, düşmanlıkta yardımlaşma olarak anlaşılabilir. Düşmanı tanımlamak önemli burada. Allah dostları günaha düşmanlıkla mümin kardeşi ayırt etmek için azami itina göstermişler. Günah işleyeni düşman saymamış, onu şeytanın elinden kurtarmak gibi bir görev üstlenmişler. Nitekim Resulullah'ın huzuruna sarhoş olarak gelen bir kişiye sahabenin çıkışıp azarlamalarına karşılık Resulullah farklı bir tutumla "Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın." buyurmuştur. Şu anda İslam dünyasında Müslüman diye tanımlanan insanların, grupların birbirleriyle ilişkisine baktığımızda Rabbimizin "Vela teavenu alel ismi vel udvan" ikazını, ihtarını çok daha iyi anlıyoruz. Bu ayet kime hitap ediyor sorusu o kadar anlamlı ki. Belki de her Kur'an ayeti için kendimiz dahil her Müslümanı bu ayet kime hitap ediyor sorgusuna tabi tutabiliriz. Hem 3-5 kişi bir araya gelip bir başka mümini boğazlama kararı veriyor, üstelik bu fetvayı Allah'a izafe ediyor, hem de belki bu ayet dillerimizden düşmüyor. Acaba bir an tereddüt edip kalplerimize danışıyor muyuz? Yaptığımız iş düşmanlıkta yardımlaşmanın neresine düşüyor diye. Eskiden düşmanlıkta yardımlaşma belki de bireysel gıybetler, yalanlar, iftiralar, söz getirip götürmelerle olurdu. Şimdi küresel çapta medya ilişkileriyle oluyor düşmanlıkta yardımlaşmalar. Hem de İslam'ın düşmanlarını Müslümanların üzerine sürmek ölçüsünde. İslam'ın düşmanlarıyla müminlere karşı ve kendisini de müminlerden sayarak yardımlaşmanın Teala nezdindeki anlamı nedir diye sormak gerekmiyor mu? Bir başka mümine iyilik ve takva mı taşıyoruz, yoksa günah ve düşmanlık mı? Hayatımızın en önemli sorusu budur. Ahmet Taş getiren imzalı bir ayetle çizilen mümin şahsiyeti başlıklı yazısını aktardık Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından değerli dinleyiciler. Ve yine bir başka yazıyı paylaşacağız programımızda. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Allah'ın ayetleri karşısında kör ve sağır olmamak başlığını taşıyor bu aktaracağımız yazı. Allah'ın daveti ve mesajları karşısında insanların duruşları tarih boyunca farklı farklı olmuştur. Rahman ve Rahim olan Mevlamız, kullarını dünya ve ahiretleri itibarıyla sürekli Darüsselam'a yani huzur ve saadet yurduna davet etmesine rağmen, nefsinin hevasını putlaştıran insan bu davet karşısında çoğu zaman duyarsız, donuk, ilgisiz ve hatta tepkili bir tavrın içine girmiştir. Biz bu yazıda Kur'an ayetleri çerçevesinde konuyu ele alacak ve mümin bir tavrın ne olması gerektiğini tespit etmeye çalışacağız. Müminler olarak durduğumuz yerin zaman zaman kafirler ve kimi zaman da münafıkların safları olmaması için bu ilahi uyarıların bir kez daha hatırlanması imanlı gönülleri elbette ciddi bir muhasebeye sevk edecektir. Dünyevi rahat ve zevkini tedirgin edeceği endişesiyle nice kimseler ilahi ayetler karşısında duymamayı tercih ederler. Bu tavır inkarcıların tavrıdır. Ayeti kerimede onların bu halleri Nuh aleyhisselamın dilinden şöyle anlatılır. Muhakkak ki ben onlar için mağfiret buyurasın diye kendilerini her ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve libaslarına büründüler ve ısrar ettiler ve böbürlerini verdiler. Mekke müşriklerin Kur'an karşısındaki duruşları da bundan farklı değildi. Onlar da şöyle diyorlardı. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kendilerine Allah'ın ayetleri bir uyarı olarak okunduğu zaman, şimdi bunun sırası mı? Biz ne konuşuyoruz, sen ne diyorsun? Diyerek ya da beden diliyle yüzünü ekşiterek, göz kaş işaretiyle bu uyarıyı yapanı adeta alay alan kimseler, acaba hangi safta durmuş olmaktadırlar? Kimileri de Allah'ın ayetlerini dinlerler ve fakat gereğini ifa etmezler. Bu grupta olanlar da çoktur. Rabbimiz bu grubun tipik örneği olarak Yahudilerden bir gruba dikkat çeker. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar da dinledik, isyan ettik demişlerdi. Müfessirlerimiz bu ayetin izahında demişlerdir ki, peygamberlerin yüzüne karşı belki işittik, isyan ettik dememişlerdir. Fakat işittik dedikten sonra o mesajın gereğini yerine getirmemiş, amel, davranış ve halleriyle adeta isyan ettik demişlerdir. Yüce Rabbimiz müminlerin böyle olmamasını istemekte ve kendilerini şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah'ın ayetlerini işittiğini söyleyip de gereğini yerine getirmeme durumu imanla bağdaştırılamayan bir tavır olarak değerlendirilmiştir. Burada çoğu zaman nefsin arzularına karşı Allah'ın tarafını seçememe zafiyeti söz konusudur. Böyle bir iman sınırı tehlikeli bir uçurumun kenarında yürümek gibidir. Rabbimiz iman edenlerden daha net bir duruş beklemektedir. Şöyle ki, aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlar arasında diğer bir grupta ilahi ayetleri dinler, ne denilmek istendiğini anlar ve fakat menfaatine uygun gelmediği için bile bile keyfine göre yorumlar. Yani kendini ayetlere göre düzelteceği yerde ayetleri nefsi hesabına tahrif ve tevil eder. Rabbimiz bu gruba da Yahudi alimlerinden misal verir. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa işlerinden bir kısmı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Nefsinin putperesti olmuş bu gibi kimseler, mümin olduklarını söyledikleri halde böyle bir tavrın içine girebilmektedirler. Tabiri caizse kendi aklını, daha doğrusu nefsinin hevasını rehber edinip, kitabına uydurarak bir Müslümanlık yaşamak ister. Böyleleri zamanla kendi yalanlarına, kendileri de inanmaya ve hatta bu inançlarını savunmaya başlarlar. Dünya hayatının geçici ve basit bir menfaati uğruna ebedi hayatlarını cehenneme çeviren bu gibi kimseler de tarih boyunca inananlar arasında sürekli var ola gelmiştir. İlahi mesajlar karşısında bir grup daha vardır ki onlar da görüp duydukları halde kör ve sağır rolüne bürünenlerdir. Şu ayetler bu vasıftaki kimseleri anlatır. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa sen mi işittireceksin? Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslimiyet göstermiş kimselere duyurabilirsin. Elbette buradaki körlük ve sağırlık, zahiri körlük ve sağırlık değil, gönüllerin körlüğü ve sağırlığıdır. Bu hakikate de ayeti kerimede şöyle dikkat çekilir. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur. Yüce Rabbimiz Rahman'ın has kullarının böyle bir durumda olamayacaklarını şöyle beyan eder. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler. İşte bütün mesele budur. İlahi ayetler karşısında kör ve sağır olmamak. Çünkü iman etmek demek, ilahi mesajlara kulak kesilmek ve onları hayat haline getirmek için tam bir teslimiyetle itaate yönelmektir. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, boyun eğip itaat eden, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanmış olurlar. Rabbimizin bütün bu hatırlatmalarından sonra İslam ümmeti olarak bugün onun şu yüce emrini mümin bir gönül, mümin bir göz ve yine mümin bir kulakla bir daha okuyalım. Ey iman edenler! İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Mümin bir fert, mümin bir cemaat, mümin bir kabile ve mümin bir kavim olduğumuzu söyleye söyleye, bu ilahi emir karşısında durduğumuz saf, müminlerin safı mıdır? Yoksa kafirlerin, münafıkların ve yoldan çıkmış ehli kitabın safı mıdır? Yardımlaşmalarımız iyilik ve takva mı üretmektedir? Yoksa günah ve düşmanlık mı doğurmaktadır? Hülasa, çabamız, gayretimiz ve himmetimiz, yeryüzünün imar ve ıslahına mı hizmet etmektedir? yoksa harabına, fesadına mı sebep olmaktadır? Vicdanda iman ışığı hala varsa, herkes kendi gönlünden hakikatin sesini duyacaktır. Elbette ön yargı duvarları gönül pusulasını fonksiyonsuz hale getirmemişse. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Allah'ın ayetleri karşısında kör ve sağır olmamak başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak sizinle programımızda değerli dinleyiciler. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından aktardık yazılarımızı. Ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın.